Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın ilk iş gününde yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçökür ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün programda neler var gelin şöyle bir göz atalım sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın ilk dakikalarında disleksiyi yani özel öğrenme güçlüğünü konuşacağız. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda özgüven gelişimi, motivasyon ve iletişim nasıl sağlanır? Ebeveyn ve öğretmen tutumları, rolleri nelerdir? Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarla yapılabilecekler, ebeveyn ve öğretmenlere yönelik önerileri NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuz Çetin aktaracak bizlere. Programımızın ikinci bölümünde ise Yaşayan Türküler köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Doçent Doktor Merdan Güven'in Türküler Dile Geldi kitabından seçtiğimiz bir türkünün öyküsünü Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Zeynep'i görem diye nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var, hele buysa niyetin.
İşte hendek, işte deve, ya atlarsın ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur olmak bizden kızım. İşte Halep, İşte aşın, ya aşarsın ya biçersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur olmak bizden kızım.
Seneler sonra bugün dayı emmi yaşlanmış, develer kervan olmuş. Zeynep'imden haber sordum, başkasına yar olmuş.
İşte hendek, işte deve, ya atarsın ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur olmak bizden kızım. İşte halep, işte aşın, ya aşarsın ya biçersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur olmak bizden kızım.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Oğuz Çetin var. Sayın Çetin, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim, merhabalar.
Kolaylıklar diliyoruz. Bugün disleksiyi konuşacağız. Tabii biraz evet. İşin aslında eğitim boyutunu daha çok konuşmayı arzu ediyoruz. Hı-hı. Çünkü belki kelime anlamı olarak öğrenme güçlüğü diye tarif ettiğimizde hemen tıp hekimlerinin buna yaklaşımları farklı olur ama biz eğitimcilerin belki yaklaşımları biraz daha farklı olur diye düşündük. İsterseniz bir tanımıyla başlayalım. Disleksi nedir? Öğrenme güçlüğü dediğimizde ne anlıyoruz? Böyle başlayalım, sonrasında detaylandıralım.
Şimdi özgül öğrenme güçlüğü 1962, bazı kaynaklara göre de 1963'lü yıllarda Samuel Kirk tarafından ortaya atılmış bir kavram. Aslında disleksi özgül öğrenme güçlüğünde %80'lik bir oranı kapsadığı için hani özgül öğrenme güçlüğünü ön plana almamız, evet, yani birinci etapta ele almamız çok daha manidar olacaktır. Evet. Çocuğun okuma yazma, matematiksel ve aritmetiksel becerileri, konuşma, dinleme, akıl yürütme gibi yeteneklerini kazanma ve kullanabilmesinde yaşadığı bir zorluk olarak tanımlamış Kirk özgül öğrenme güçlüğünü. Ve söylediğim gibi kendi iç boyutunda da farklı farklı alanlarda tanımlanmış. En çok karşımıza çıkan disleksi, %80 oranında özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda karşımıza çıkıyor. Onunla ilişkin ilk tanım ise 1896 yılında Morgan tarafından bir British Journal'da, evet, tıp dergisinde, İngiltere'deki bir tıp dergisinde ilk olarak ifade ediliyor. Okuma güçlüğü olarak ifade ediliyor disleksi, ama bununla beraber özgül öğrenme güçlüğü kapsamında yazma becerilerinde de ona biz diskografi diyoruz. Matematiksel ve matematiksel becerilerde de ona da diskalkuli ismi veriliyor. Ve sözel olmayan gene itibariyle sosyal hayat ve kas kontrol becerilerindeki eksiklik diyelim artık ona. Ona da dispraksi ismi veriliyor. Yani özgül öğrenme güçlüğü kendi içerisinde 4 tane başlığa ayrılıyor.
Peki niye
bazı tıpsal kaynaklarda ise farklı farklı işte tanımlanamayan özgül öğrenme güçlüğü şeklinde bir ifadeler söz konusu. Ama biz şu an literatürdeki kaynaklara baktığımızda en çok görünen şekli disleksi olduğu için bugün de konu olarak disleksiyi temel almayı düşündük, hedefledik.
Evet. Peki neden öğrenme güçlüğü denmemiş de özgür kelimesi başına eklenmiş? Bunun bir özel nedeni var mı?
Bazı kaynaklarda özgür, bazı kaynaklarda özel öğrenme güçlüğü olarak ifade ediliyor. Çünkü bu aslında bir şey değil, rahatsızlık değil. Mesela bir otizm gibi bir, evet, gördüğümüz bir rahatsızlık değil. Çünkü buradaki çocuklarımızın normal zeka seviyesinden, hatta pek çoğu normal zeka seviyesinin daha üstünde, evet, çocuklar. Bu çocuklar diğer arkadaşlarıyla, diğer akranlarıyla aynı şekilde öğreniyorlar. Ancak sadece öğrenme stilleri farklı. Öğrenme stilleri farklı olduğu için de özel öğrenme güçlüğü. Yani onlara bizim yaklaşımımız ve yapacağımız, kullanacağımız strateji, yöntem, teknikler farklılık gösterdiği için özgül öğrenme güçlüğü olarak ifade ediliyor. Genel itibariyle şeyle çok karıştırılıyor, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
evet,
ile ilgili.
Evet, onu da soracaktım gerçekten. Hani çocuğu hiperaktif olduğunu düşünen veliler doktora gittiklerinde hiperaktif tanısı da aldıysa tamam, herhalde benim çocuğumun özel öğrenme güçlüğü vardır diye düşünebilirler.
Şimdi burada Sezin Hanım şöyle bir şey yapmak lazım. Aslında bunun temel nedenlerini odaklanmamız gerekiyor. Şimdi pek çok kaynak diyor ki özgül öğrenme güçlüğünün nedeni genetiktir diyor. Ama orada vermiş oldukları skala o kadar geniş ki %25 ile %60 arasında diyor. Yani buradaki skalamız çok geniş. Evet. Nedenleri ne olabilir sorusunun cevabında incelemiş olduğumuz makalelerde, yapılmış olan çalışmalarda, Alanyaz'ın çalışmalarında %25 ile %60 arasında genetik bir rahatsızlık olabilir. Bununla beraber nörolojik fonksiyonlarda da bozukluk söz konusu olarak bu rahatsızlık ortaya çıkabilir deniyor. Ve biz şurada şunu belirtmek istiyorum size. Özgül öğrenme güçlüğü biz eğitim bilimciler olarak bir kader değildir diyoruz. Öyle bir sloganımız var. Çünkü bu bir rahatsızlık, bir hastalıkmış gibi algılanıyor ama bir hastalık değil.
Eğitimle çözülebilecek bir şey gibi anladım ben sizin ifadenizle. Efendim? Yani doğru eğitimle, doğru ifadeyle,
tabii,
çözülebilecek,
evet,
bir şey gibi anladım.
Evet, yani ilaç da kullanılıyor. Tabii tıbbi yardım da alınıyor bu konuda ama Biz birinci etapta bir aile geçmişine bakıyoruz çocuğumuzun. Çeşitli testlerimiz var uygulamış olduğumuz. Bununla beraber işte belli başlı göstergelerimiz var. Bu göstergeleri dikkate alıp süreç değerlendirmesi yaparak, yani sonuç odaklı değil de belki uzun soluklu bir süreci değerlendirerek, zaten ilk karşımıza özgür öğrenme güçlüğü ilkokul seviyelerinde maalesef tespit ediliyor. Ebeveynlerimiz okul öncesi dönemde tabii bunun tespitini yapmaları biraz daha zor oluyor. Çocuk ne zaman ki okul sürecine başladı, okul sürecine başladıktan sonra artık belli başlı becerileri yerine getiremediği görüldüğü zaman acaba sorusunu soruyoruz. Ama burada dediğimiz gibi bunu bir hastalık olarak değil, bir ne diyelim, rahatsızlık ya da farklı bir biçimde öğrenme gerektiren bir durum olarak ele alıyoruz. Ve çocuklarımıza ayrı özel öğrenme stillerine uygun egzersizler öneriyoruz. Şimdi konumuza geri dönecek olursak, hani temeli genetik olarak düşünse de nörolojik fonksiyonlarda, özellikle bizim beynimizi bir bilgisayar gibi düşünecek olursak, zaten bilgisayar beynimizin en güzel modeli nedir? Inputlar var, girdiler var. Bu girdileri algılıyor beynimiz ve belleğimize biz belli başlı şekilde depolama işlemleri yapıyoruz. Görmüş olduğumuz uyaranlara yönelik temalar, input çeşidine bağlı olarak şema ve temalar geliştiriyoruz, oluşturuyoruz kafamızda. Ve bir bütünleme söz konusu oluyor. Ve buna yönelik de bir çıktı söz konusu. Input dediğimiz girdi, memory dediğimiz bellek, integration dediğimiz bütünleme ve output dediğimiz çıktıyla bu alanlardaki rahatsızlıklar, işte sinaptik bağların doğru işlememesi, işte sinir hücrelerindeki miyelin kılıfların belki çok doğru çalışmaması boyutunda, ama geliştirilebilir bir alan olarak ifade ediliriz. Bir de disleksiyede görsel ve işitsel algı bozuklukları da karşımıza çıkabiliyor. Bu çerçevede de onlara özel dikkat geliştirici özellikler var. Bir de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuyla çok karıştırıldığı için buraya da bir tanımlama sürecinde böyle bir parantez açmak arzusundayım. Şöyle, aynı genetik tabana sahipler dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla alakalı olarak. Çünkü disleksik olan bir çocuğumuzda dikkat eksikliği ve hiperaktivite görünebiliyor. Koordinasyon ve denge eksikliği görülebiliyor. Ödevlerini tamamlayamıyor, bir alanda iyiyken belki pek çok bir alanda çok daha kötü durumda olabiliyor. Okuma ve yazmada, dikkati toplamada, akıcı okumada gibi, okuduğu satırı kaybetme, kelimeleri ters söyleme gibi sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Ve yapılan çalışmalar, mesela en son 2010 yılında Germano ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada mesela şöyle bir oran verilmiş, %30 ile %50 aralığında özel öğrenme güçlüğü, disleksiyle beraber dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun görülebildiği ifade edilmiş. Zaten biz disleksik bir çocuğumuz var ise mutlaka şunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Özgüven ve öz yeterlik, öz şefkat gibi alanlarda kendini yetersiz hissetme, okulu reddetme, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, diğer akranlarıyla uyumda sorunlar yaşayabilir, kaygı bozukluğu duyabilir, kendini sosyal hayattan izole edebilir ve dürtüsellik, bu da özel bir durum ve buna da değinmek isterim izniniz olursa. Depresyon gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle dürtüselliği niye değinmek istiyorum? Şundan dolayı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve dürtüsellik disleksik olan çocuklarımızda görülen bir şey. Ve biraz önce dedik ya, nörolojik bozukluk ya da genetik tabanlı bozukluk olabilir ama şu anki günümüzde yaklaşık 20 yıl önce bunu konuşuyor olsaydık, evet, dikkat ve dürtüsellik ilgili problemler genetik tabanlı, anne babadan geçen ya da nörolojik bir bozukluk ya da sonradan işte bir gelişmiş bir beyin hasarı diyebilirdik. Ama şu anki literatürde maalesef buna çevresel etmenleri de ekledik. Nedir? Televizyon, bilişim teknolojileri gibi. Yani çevredeki input çeşitliliği arttıkça ve teknoloji kullanımı arttıkça, televizyon ve bilişim teknolojileri gibi bizim hayatımıza değişsizce giren, evet, bu unsurları biz aktif bir şekilde kullanmaya başladıkça dikkat problemleri ve dürtüsellik problemleri yaşamaya başladık. Yani dolayısıyla yeni literatürde ifade edilen şey, genetiğin yanında artık buna bir de çevresel etmenler de eklendi diyor.
Peki. Değerli hocam, disleksik olmayan bir çocuğumuz var. Bu hani çevresel faktörlerle sonradan olabilen bir şey mi? Yani sonradan bu rahatsızlık edinilebilir mi?
Yok, hayır. Çevre buna eşlik ediyor diyebiliriz.
Eşlik ediyor.
Yani evet. Çevreyi de biz artık özellikle dikkat ve dürtüsellik boyutunda buna dahil edebiliriz diyoruz. Ama disleksi boyutunda, yani özgür öğrenme güçlüğü boyutunda mutlaka genetik zamanda gerekiyor. Söz konusu.
Peki ilkokulda ancak anlaşılabiliyor dediniz. Örneğin 3 yaşlarında, 4-5 yaşlarında anne babanın anlayabileceği belirtilerde yine gösterir mi çocuk?
Tabii. Gösteriyor ama bunu tabii bir profesyonel yardımla, bir uzman yardımıyla daha yani net tanısı konulabiliyor. Önceki yani okul öncesi dönemde de çocuğun işte dikkatini toplayamaması, bir şeye odaklanamaması, çok fazla hareketlilik göstermesi. Bizim okuma dediğimiz olay disleksi bir okuma bozukluğu olduğu için okuma dediğimiz olay okul öncesi dönemde başlayan bir şey. Çocuk bir şeyin markasını görüyor. Mesela bütünsel olarak onu algılayabiliyor. Mesela bir beslendiği bir paket gıdanın markası, oradaki logosu. Onu önce bütünsel olarak algılıyor çocuk. Ya da işitsel anlamda yönergeleri takip etmede sıkıntılar yaşayabiliyor. Çünkü disleksi kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. İşitsel ve görsel disleksi olmak üzere. Özellikle işitsel disleksi söz konusuysa çocuğumuzda kendisine verilen yönergeleri algılamada, işlem adımlarını yapabilmede. Zaten burada bilgiyle ilgili bir problemimiz yok. Bilginin daha çok transferiyle ilgili bir problemimiz var. Yani çocuk bilgiyi edinebiliyor ama bu bilgiyi nerede kullanabileceğini, başka bir ortama, bir duruma nasıl transfer edebileceği noktasında sıkıntı yaşıyor.
Yani yorumlama sorunu gibi mi diyebilir miyiz?
Yani koordinasyon gerektiren hareketler diyebiliriz. Mesela 3 işlemli bir işlemi koordineli bir şekilde yapabilmesi. Şimdi genel itibariyle bizim eğitim bilimlerinde yeni bir durumun özellikle okuma, yazma, matematik, aritmetik işlemler bunlarda bizim bir şeyi öğrenmiş olmamız başka bir şeyi öğrenmiş olmamızın ön koşulu. Yani ön koşul olarak yani bir şey öğrenmiş olmalı ki çocuk yeni bir durumda tabii. Onun üzerine inşa edebilsin. Nitekim yapılandırmacı dediğimiz bir kuramı kullanıyoruz şu an. Yapılandırmacı kuramı eğitim bilimlerinde çokça benimseniyor. Eskiden bireyler boş bir levha olarak tabir ediliyordu. Ve çevresel uyaranlarla biz o levhayı dolduruyor idik davranışçı kuramda. İşte Pavlov'un elimsel koşullanma deneyi vardı mesela. Çocuğu zil çalıyorduk, et veriyorduk, evet. Zil çalıyorduk, et veriyorduk mesela bir hayvana. Hayvan her zil çalışta koşullanmayla ağzı sulanıyordu. Uyarıcı tepki odaklı eğitim, yani davranışsal eğitim. Ama şu an geldiğimiz noktada artık genetik kayıtlarımızda, anne babamızdan biz mesela 1 gram DNA'mızda 750 terabaytlık bilgiyle doğuyoruz. Yani boş bir levha olarak doğmuyoruz. Çevresel uyaranlarla biz bilgiyi anlamlandırıyoruz ve yeni bilgiyi eski bilginin üzerine inşa ediyoruz. Bu çerçevede baktığımızda çocuklarımızda işte yönergesel olarak bu çocuklarımızda bilginin transferi, koordineli hareket, yani edinmiş olduğu bir bilgiyi yeni duruma adapte edebilme, problem çözme basamaklarını doğru bir şekilde yürütebilme sıkıntıları yaşanıyor. Bununla beraber el göz koordinasyonu gibi psikomotor becerilerimizde de sıkıntılar görebiliyoruz çocuklarımızda. Yani yönerge takip etme, çabuk sıkılma, bir şeye odaklanarak bir görevi yerine getirme. O yüzden zaten işte iki kulağımızın arasındaki dünya çok çok önemli. Beyin gelişimi, beyindeki sinaptik bağların ki bununla ilgili de nöroplastisite adını verdiğimiz bir alan var şimdi nörobilim. Biz eğitim bilimciler hep eğitimin davranışsal boyutu üzerine durmuştuk ama artık beyindeki kanlanma bölgeleri artık MR gelişmiş MR cihazlarıyla tespit edilebiliyor. Ve neuroscience çok gelişmiş bir alan olarak bizim eğitim bilimlerine de yavaş yavaş entegre olmaya başladı. İşin fizyolojik ve tıbbi boyutuyla da koordineli olarak biz bunu artık çok daha iyi tespit edebilir konuma geldik. Beyin gelişimi, beyindeki nöroplastisite, beynimiz esnek ve geliştirilebilir. O yüzden zaten özgür öğrenme güçlüğü bir kader değildir diyoruz.
Evet.
Çünkü çok güzel egzersizlerle, dikkat egzersizleri, psikomotor becerileri geliştirecek, el göz koordinasyonu sağlayacak egzersizlerle biz çocuklarımızın daha kolay okuyabilmelerini, yönergeleri daha iyi takip edebilmelerini, daha kolay odaklanabilmelerini sağlıyoruz.
Evet. Şimdi bizi dinleyen veliler ve can kulağıyla dinliyorlar. Hani kendi çocuklarında bazı gördükleri davranışsal farklılıkları, acaba disleksi olabilir mi diye. Bunu kendileri anlamazlar ya da öğretmenleri tam adını koyamazsa bunu hekim yardımıyla yapmaları gerekiyor değil mi? Onu da vurgulayalım. Çünkü şimdi bazen karıştırılabilir evet. Başka tür rahatsızlıklarla.
Bununla ilgili iki boyut var Sezgin Hanım. Birinci boyut rehber öğretmenlerimizin koordinasyonunda biliyorsunuz her ilçemizde, her yerleşim birimizde rehber araştırma merkezlerimiz var. Onlarla ilgili eğitsel tanı formlarımız var. Bu çocuklarımız için bireysel eğitim programları düzenleniyor. Rehberlik araştırma merkezi okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeni yani okullaşma boyutunda bu şekilde işleyen bir süreç de var. Bir kurul oluşturuluyor. Bu kurulda çocuğumuzun bu tanıya sahip oldu. Yani böyle bir rahatsızlığa sahip olduğu tespit ediliyor. Bu eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesindeki süreç. Tabii bununla beraber tıbbi yardım, tabii doktor. Yani biz şöyle diyoruz, işin uzmanlarından mutlaka destek almamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var, bunu kendimden de yaşadığım için çok rahatlıkla ifade edebilirim. Benim oğlum da ilkokula başladığında, biraz erken başladı ay olarak, şu 72 ay yeni bir süreç evet, başlamıştı evet, ya. Evet. Tam o dönemde başlamıştı. Ayını doldurdu. İlkokul 1'e başladı. Başlamış olduğu süreçte öğretmenimiz belli başlı becerileri yerine getirmede çocuğumuzda ya oğlumda bir eksiklik hissetti. Bunu benimle paylaştı. Hocam dedi acaba diyelim mi? Ben de dedim ki bir süreci irdeleyelim. Ama orada psikolojimi size anlatamam. Yani bu noktada biz burada bir sürü belirti size sayabiliriz. Şu olursa bu olursa şüphelenin diyebiliriz ama bu çok yanlış bir şey. Evet. Bu formatif bir biçimlendirici bir değerlendirme burada çok uygun değil.
Tam da aslında süreci onun için sordum. Tam da onun için sordum bu soruyu. Yani eyvah işte benim çocuğum yerinde duramıyor. Çok evet. Hareketli. Hemen kesin hiperaktiftir. Aman kesin işte özgür öğrenme güçlüğü vardır. Yani böyle tadı koymaya da biz anne babalar artık hep internet öğrencileri olarak evet. Hemen internete yazıyoruz, araştırıyoruz. Tamam kesin vardır maalesef. Onda bu sorun. Ama bunu yapmamızın çok yanlış olduğunu vurgulayalım istedim.
Ya kesinlikle, kesinlikle sürece bakacağız, işin uzmanlarından mutlaka destek alacağız, evet. Kendimiz hemen ön yargılı davranarak yargısız infaz yapmayacağız. Bu çok çok çok çok önemli. Bizim çocuğumuz çok kıymetli. Sizin beden, bakın ben hep iletişim derslerinde de onu söylüyorum. Bizim verdiğimiz sözsüz mesajlar %70 oranında evet. Etkili iletişimde. Bunu iletişim derslerinde herkes söylüyor. Beden dili. Sizin eşinizle yaptığınız bir konuşmayı o çocuk duyuyor.
Evet.
Acaba benim çocuğum şöyle mi dürtüsünde ben yetersizim algısını biz çocukla eğer oluşturursak disleksi olsun ya da normal bir çocuk olsun. Yani o çocuk zaten.
Onun bile psikolojisini onlar değiştirebiliriz aslında o kadar bu ara konuşmalarla. Çok haklısınız.
Yani biz bu güvenli özgüven gelişimi yani özgüven gelişimi boyutunda o çocuğun değerli olduğunu, o çocuğun normal olduğunu, normal öğrenebileceğini, kendini geliştirmek. Bir de şöyle sorular geliyor. Diyelim ki böyle bir tanımlama süreci oldu. Bu tanımlama sürecinin sonunda acaba tamamen özgür öğrenme güçlü disleksi yok edilir mi? Hayır, yok edilmiyor. Ama bu kişiler de çok başarılı olabiliyorlar. İşitsel disleksi teşhisi almış, tanısı konmuş benim doktoradan arkadaşım var. Ne bileyim işte birçok eğitim seminerlerinde örnek verir. Mozart bir disleksidir, Einstein bir disleksidir. Burada da şöyle bir parantez açmak lazım. Çok örnek verebilirim. Sylvester Stallone, Picasso, Tom Cruise. Yani ünlü karakterlerden bir sürü örnek biz eğitimlerimize veriyoruz ama o eğitimlerde bu örnekleri verdikten sonra şunu da söylüyoruz tabii. Yani sizin çocuğunuz da disleksi diye çok iyi bir fizik profesörü olacak değil. Einstein gibi. Ya da çok iyi bir aktör olacak değil. Çünkü her çocuk kendi içerisinde çok özel.
Evet.
Onu özel kılan bireysel farklılıkları zaten. Ve o bireysel farklılar çerçevesinde mutlaka geliştirilebilir bir alanda çok çok başarılı olacak çocuklar. Doğru rehberlik, doğru yaklaşımla.
Çok haklısınız. Biz hemen çocuğa bir etiket yapıştırmayı çok uygun görürüz büyükler. Evet, bu onda bu hastalık vardır. İşte hiperaktiftir. Hemen işte ilaca boğarız. Ne bileyim belki disleksidir. Hemen başka yöntemlere boğarız. Ama aslında biraz da dediniz ya o süreci takip etmek çok önemli diye. O süreç takibini yani, biraz başaramıyoruz çoğu zaman.
Direkt ilaca boğma o en son. Yani ben pek çok tıp hekimi arkadaşımla da bu durumu paylaşıyorum. Nörobilim alanında çalışan. Özellikle bu alanda, çünkü çocuk psikiyatrları, çocuk nörologları, bu konuda teşhislerini koyan arkadaşlarımız onlar. Onlarla da yapmış olduğum paylaşımlarda gerçek anlamda idealist olan bir tıp hekimi de zaten ilacı en son başvuruyor. Hı hı. Hani onun öncesinde neler yapabiliriz sorgulamak lazım. Onunla ilgili egzersiz programlarına dair
biraz
olmak
konuşalım
lazım.
Hocam, o egzersizlerden neler yapılabilir? Hani siz şöyle birkaç küçük öneri en azından verebilir misiniz velilere?
Tabii,
hani
memnuniyetle. Özellikle biz yapmış olduğumuz egzersizlerde sadece bir boyut, bir alanın, beynin bir noktasının geliştirecek değil de bütünsel, yani daha bütünsel egzersizler. Tabii bir de burada bütüncül yaklaşıma da gireyim ben biraz. Sadece egzersiz programları değil, beslenmesi, uykusu. Mesela yurt dışında vermiş olduğumuz bir şeyde böyle bir çalıştay gibi bir şey yapmıştık. Uykunun önemi. Yani sağlıklı uyumayan bir çocuk, eğer paket gıdaları tüketen bir çocuk, nasıl bir beyin gelişimi bekleyeceğiz biz bu çocuktan?
Doğru.
Yani bu noktada da çok duyarlı olmamız lazım. Çocuk yeterli D vitamini almıyorsa, yani 0.2 civarlarında bizde, ülkemizde 30'luk olması gereken değerler. Onu tıpçılar daha iyi bilirler de, yani şu an ben o alana girmeyeyim bir eğitim bilimci olarak. Ama beslenmesine dikkat etmiyorsak çocuğumuzun, uyku düzenini sağlamamışsak, bununla birlikte doğru egzersizleri yaptırmıyorsak, zaten bu sadece disleksi olması gerekli değil, normal bir çocuğumuzla
tabii,
da
tabii
sağlıklı bir gelişimi sağlamış olmuyoruz. Bütünsel egzersiz programlarından örnek verebilirim. Mesela çocuğumuz dengede durma çalışmaları, topu atma tutma çalışmaları yapılabilir. Mesela çocuk yukarıya topu atar, elini bir kere çırpar, tutar. Yukarıya topu atar, bu sefer iki kez çırpar, tutar. Ya da yerde sektirme, topu sektirme. Yerden elini kavisli şekilde çevirerek topu sektirir. Ya da ilk önce normal sektirmeyle başlar. Mesela yerde yuvarlanırken bir metni okur. Ya da işitsel bir yönergeye cevap vermeye çalışır. Yani bu tarz açma germe hareketleriyle başlayan evimizi, mesela çocuk uzaktan eğitim sürecinde hepimizin çocukları dersinde şu an.
Evet.
Bir pilates topunun üzerine oturur, dersini öyle dinler. Aynı zamanda dengede kalmaya
çalışır. Doğru.
Muazzam bir odaklanma çalışmasıdır bu. Hem dersini takip etmek durumunda hem de dengede durmak.
Peki bunu normal çocuklar içinde yapmak faydalı mı?
Tabii ki, tabii ki. Yani biz zaten diyoruz ya, öğrenme güçlü, özgür öğrenme güçlü bir kader
evet,
değil diyoruz.
Evet.
Bunu bütün çocuklarımız için de söylüyoruz. Mesela ailelerimize ne gibi öneriler yapabiliriz? Çocuğunuzu dinleyin. Önce siz kabul edin. İsterseniz burada şey yapalım, bir ebeveyn tutumlarına girelim. Çocuklarda böyle bir durumla karşı karşıya geldiğinde ebeveynlerimizin çok enteresan tutumları var. Mesela direkt kabul etmeme. Benim çocuğum normal kabulü var mesela. Ya da rahatsızlığı görmezden gelme.
Büyünce
ya da
geçer.
Bu rahatsızlıktan dolayı bütün hayatını ona adama.
Evet.
Ben bunu nasıl hallederim, nasıl işte üstesinden gelirim vesaire falan çabaları. Ya da kendisini acındırma tutumuna girme. Benim çocuğum da zaten böyle. Etrafına bunu yansıtma. Şimdi bu olumsuz tutumların hepsine, ebeveyn tutumlarının hepsinden bir kere vazgeçeceğiz. Önce kabul. Önce kabul edeceğiz durumu. Kabulümden sonra, o durumu kabul ettikten sonra o bizim için normal tutum sergileme ne yapabiliriz'e bakacağız.
Hı hı.
Zaten biz kabul ettikten sonra bu durumu sağlıklı düşünebileceğiz. Şimdi pek çok velimizle görüşüyoruz. Eş durumda da depresyon hapları alıyor.
Oh.
İşte ne bileyim, acayip derecede rahatsızlıkları var. Şimdi kabul etmemiş ki durumu, zaten sindirememiş. Halbuki doğru davranış biçimleriyle, nedir o doğru davranış biçimleri? Mesela çocuğumuzu dinliyor muyuz? Onun hangi alanda başarılı olduğunu iyi tespit edebiliyor muyuz? Bırakın özgür öğrenme güçünü, otistik çocuklarda bile yapılmış çalışmalarda hepsini, mesela bir özel eğitim sınıfı düşünün. Özel eğitim sınıfında bir beden eğitimi öğretmenimiz bir çocuğun hedef vurma konusunda çok yeterli olduğunu görmüş, fark etmiş. Diyor ki tahtanın üzerindeki o küçük boşluğa sen elindeki oyuncağı dengede tutturamazsın. Çocuk öyle yapıyor, böyle yapıyor, onu bir şekilde o hedefe tutturuyor ve orada sabit kalmasını sağlıyor. Ya da işte ağacın şu dalında topu bıraktıramazsın, işte kalmasını sağlayamazsın. Çocuk uğraşıyor, uğraşıyor ve onu yapıyor. Ve bunu hiç sıkılmadan yapıyor. Çünkü o onun yetkin olduğu alan.
Evet.
Şimdi yetkin olduğu alanın şey vardır, her çocuk özeldir filmi, bu Amerika'nın hep örnek verilir. Hani resimde öğretmeninden bile daha güzel resim yapmıştır ama disleksik bir çocuktur.
Evet.
Hiç kimse onu fark etmemiştir. Bir öğretmen gelmiştir okula o filmde. O filmin teması aslında çok güzel bir tema. Benim çocuğum acaba hangi noktalarda güçlü? Ve ben onu o noktada nasıl geliştirebilirim? Mücadelesi sizin kabulünüzden sonra gerçekleşiyor. Önce durumu kabul etmek. Ve normal çocuklara davrandığınız gibi davranmak. Mesela onu dinliyormuş gibi yapmamak. Onu çok iyi dinlemek. Yani mesela mutfakta bir şeyle uğraşıyorsunuz. Çocuk size bir şeyler söylemek istiyor. Siz uğraşırken hı hı hı hı diyorsunuz. Bu değil. Onunla göz hizasına ineceksiniz. Birebir ona zaman ayıracaksınız. Tabii. Ve bu işi sadece anneler yapmayacak. Bu işi anne ve baba beraber yapacak. Ona özel zamanlar ayıracak. Çocuğun rutinleri oluşacak. Şimdi rutin oluşturma çok çok önemli. Biz bunu öğretmen eğitiminde de söylüyoruz. Normal çocukların gelişiminde de, eğitiminde de söylüyoruz. Özgür öğrenme güçlüğünde de söylüyoruz. Rutinler ve alışkanlıklar, routines and habits, çokça ifade edilen bir şey. Rutinleri, doğru rutinleri oluşturabilmek. Bununla ilgili tabii ki çocuk, hepimiz, sadece çocuklar değil, hepimiz bizden ne istendiğini bildiğimizde çok daha rahat davranırız. O olaya çok daha motive oluruz. Önemli olan bunu sağlayabilmek. Onların motive olmalarını ve ne istendiğini bilinebilmesi, rutinlerin oluşturulması.
Evet.
Mesela benim babamla günlük yarım saatlik bir rutinim var. Çünkü annenin yapabilecekleriyle babanın yapabilecekleri çok çok farklı. Yani mesela çocuk, bir erkek çocuktur. Fiziksel aktivite gerektiren bir şeyler yapmak istiyordur. Bunu babasıyla yapar. Mesela niye? Yuvarlanmak ister. Boğuşmak ister, hani günlük hayattaki tabiriyle.
Evet, evet.
Bunu babasıyla yapacak. Özel zaman, ben babamla bunu yapıyorum, annemle bunu yapıyorum. Başka doğru yıl diyoruz. İki tane çok önemli bir şey var. Biz hep şu ana kadar çocuklarımıza ne istediğimiz üzerine konuştuk. Ya ben velilerime soruyorum, eğitimlerde de soruyorum bunu. Arkadaşlar, çocuklarınızdan ne istiyorsunuz?
Sayıyorlar da i̇şte diyorlar... sayıyorlar değil mi?
Efendim?
Sayıyorlar da sayıyorlar veliler çocukların isteklerini.
Evet, temel noktada mutlu olmasını istiyorum.
Evet, evet.
İyi bir meslek sahibi olmasını istiyorum. Hayatta mutlu olsun, başarılı olsun, şu olsun, bu olsun, bir sürü değişken sayabiliriz. Hepimiz sayabiliriz çocuklarımıza ne istediğimizi.
Peki onlar bizden ne istiyor acaba?
Acaba çocuklar bizden ne istiyor? Ya bu çocuk disleksi de olsa ne istiyor? Normal çocuk olsa da ne istiyor bizden? O çocuğu sorduk mu? Çocuk mesela kabul edilmek istiyor. Hele disleksi ise en büyük şey yeterli olma duygusu. En ana noktamız bu Sezin Hanım.
Evet.
Yeterli olma duygusunu hissetmek istiyor.
Tabii ki.
Ben şu konuda yeterliyim. Kabul edilmek istiyor. Ve en çok kime karşı kabul edilmek istiyor biliyor musunuz? Öğretmenine
ailesine
falan
mi?
Değil.
Kendine mi? Kime? Ailesine mi?
Evet, anne ve babasına. Ya. Kendisini en temelde kabul ettirmek istediği, hele hele böyle bir rahatsızlığı varsa, bu noktadan dolayı da siz ona eksik olduğunu da hissettirdiyseniz o çocuğa, o çocuğunuzun sizin gözünüzden nasıl görüldüğü onun için o kadar önemli ki. Bütün çabasını, bütün odaklanmasını ona ayırıyor artık.
Evet.
Ve biz bu noktada diyoruz ki, çocuğum eğer kabul görmek istiyorsa, verilen bir problemi çözmek ve başarı duygusunu hissetmesini istiyorsak çocuğun, siz anne baba olarak onu başarabileceği problemlerle baş başa bırakmanız lazım. Eğitimde bir ilke vardır. İşte küçük adımlar ilkesi. İşte somuttan soyuta gitme, basitten karmaşaya gitme, bilinenden bilinmeyene gitme. O çocuğu zaten en iyi siz etüt ediyorsunuz. O çocuğa başarabileceği görevler verin. O görevleri başardıktan sonra çocuğu ödüllendirin. Bu ödüllendirme illa maddi bir şey değil. Aferin demek, onaylamak.
En basitinden sarılmak, öpmek bile
evet.
güzel ödül olur.
Evet.
Bu arada çocuk... değerli hocam, çok affınıza sığınarak süremizin sonuna geldik sizinle olan bölümümüzün. Dinlemesi gerçekten çok keyifli. Çocuklarla ilgili her şey benim için çok huzur ve mutluluk verici. İnşallah sizin de ifade ettiğiniz gibi biraz olsun açıklayabilmişizdir bunu, bu konuyu sevgili dinleyicilerimize ve özellikle anne babalara ve öğretmenlerimize. Ve böyle çocuklarla karşı karşıya geldiklerinde nasıl davranacakları konusunda küçük de olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize diyelim. Son cümlelerimizi alalım.
Peki, çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Tekrar birlikte olabilmek dileğiyle.
Görüşmek dileğiyle değerli hocam, hoşçakalın.
Saygılar, hoşçakalın efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuz Çetin telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bugün disleksiyi, özgür öğrenme güçlüğünü konuştuk ve böyle çocukları olan, böyle öğrencileri olan büyükler neler yapabilir? Biraz bu konuya değindik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma, susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma, susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan hayata. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma, susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan hayata. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma, susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma, susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. Seversin diye, seversin diye.
Yaşayan Türküler.
Bugün Trakya'nın en çok bilinen oyun türkülerinden birisi olan Kazibe, Keşan'ın Mahmut Köyü'nden 84 yaşında bir yaşlının ağzından Kazım Ağa'dan alınmıştır. Kazım Ağa, Yunanistan'ın Drama bölgesinden gelmiş, 1921 göçmenlerinden olup, gençliğini Kazibe ile aynı yörede geçirmiş, oldukça dinç, neşeli, yaşam dolu bir yaşlı. Eski günlerini anımsadıkça gözleri parıldıyor ve hele bir düğün olmaya görsün, kalkıp Kazibe'yi oynamaktan kendini alamıyor. O kadar ki bu yörelerde Kazibe'yi Kazım Ağa havası denilecek kadar kendisine mal etmiş. Ne var ki içinde bir sızı var. Yıllar önce Kazibe'ye verdiği sözü tutamamanın verdiği bir sızı. Kazım Ağa, Kazibe'yi türküsü, oyunu ve öyküsüyle Türkiye'ye getiren tek tanık. Geldikten sonra Kazibe ile son ilişkilerinde aralarında geçen konuşmayı şöyle anlatıyor. Türküyü bilen tek sen varsın buralarda. Beni dillere düşürme dedi. Ama olmadı. Bir gün bir kişi geldi. Radyodanım dedi. Türküyü, oyunu istedi. Ben de boş bulundum, olur dedim. Kazibe'ye de verdiğim sözü tutamamış oldum. Beni bağışlasın artık diyor. Şimdi artık ne Kazibe kaldı hayatta ne de Kazım Ağa. Ne var ki biz Kazım Ağa'dan bin bir güçlükle Kazibe'nin öyküsünü de almayı başardık. Kazım Ağa'nın anlattığına göre öykü, 1900 yıllarında Batı Trakya'nın Yunanistan draması yörelerinde Sürücüler Köyü'nde geçmiştir. Bu köyde hali vakti yerinde bir Tahir Efendi ailesi bulunur. Yine aynı köyde Hasan Kahya adında bir çoban vardır. Çoban Hasan, Tahir Efendi'nin güzel kızı Kazibe'ye gönlünü kaptırır. Sevgisi dillere düşer, öykülenir kısa zamanda. Kazibe köyün en güzelidir. Kara gözlü, ince, uzun boylu, esmer güzeli bir kızdır. Çobanda yakışıklıdır, merttir hem. Köyün sevgisini kazanmış, iyi yürekli, çalışkan, sözüne güvenilir bir gençtir. Yalnız yoksuldur biraz. Kazibe'ye gelince, Hasan Kahya'yla gününü gün etmeye niyetlidir. Hasan Kahya'nın yoksulluğu, Kazibe'nin tutkusundan önde gelmektedir. Çoban Hasan'sa bunu hiç düşünmeden günden güne daha da tutulur Kazibe'ye. Bu sevgi böyle sürüp giderken bir gün aynı köyden oldukça yakışıklı ve varlıklı bir ailenin genç oğlu Kara Ali Kazibe'yi görerek çok beğenir. Hemen görücü gönderir. Bu haberi duyan Hasan Kahya deliye döner. Hele Kazibe'nin Ali'ye isteyerek varması onu iyice şaşkına çevirir. Ama elinden gelen yoktur. Çaresizdir. Kısa zaman sonra Kazibe'nin Kara Ali ile düğünleri olacaktır. Bu arada Hasan Kahya umutsuz sevgisini dile getiren bu türküyü yakar. Kara Ali ise Hasan Kahya'nın Kazibe'ye olan tutkusunu çok iyi bilmektedir. Üstelik halk tarafından da hoş karşılanmayan bu evliliğin hüznü tüm köyü sarmıştır. Kara Ali hem kendisini affettirmek hem de Hasan Kahya'yı biraz olsun avutabilmek için ona 3 altın lira armağan gönderir. Hasan Kahya bu liraları almaz, geri çevirir. Deli gibi sevdiği Kazibe'den öcünü almak için de türküsünü Kazibe'nin düğününde de söyler. Düğünün neşesini iyice kaçıran türkü, büyük bir kavganın çıkmasına neden olur. Hasan Kahya'nın Kazibe türküsü önce köyün malı olur, sonra bütün dramaya yayılır. Türkü ve öykü artık tüm dramalıların dilindedir. Kazibe'nin yuvası da bu türküden oldukça etkilenmiştir. O kadar ki kocası da huysuzlanıp karısından şüphelenmeye başlar. Bu şüphe kısa bir zaman sonra yuvasının yıkılmasına değin varır. Düğünlerde, bayramlarda acımasız taşlamalarla tefe konup çalınan Kazibe, 1920-1921 göçmenleriyle Türkiye'ye gelip bu acıdan kurtulur. Kazibe'nin İstanbul'a gidip Kartal Maltepe'sine yerleştiği ve kendisini unutturmaya çalıştığı söylenir. Çünkü bu öyküyü kendisinden başka göç edenlerden bir tek Keşan'ın Mahmut Köyü'ne yerleşen Kazım Ağa bilmektedir. O da kimseye söylemeyeceğine söz vermiştir. Ağlama Kazibem, sızlama Kazibem, telli de gelinsin Kazibem, telli de gelin. 7 seneye varmadan Kazibem, sen yine benimsin Kazibem, sen yine benimsin. Kazibem, hey, dön gel oyna, Kazibem, hey, el çırp oyna Kazibem. Sürücüler altında Morya'da Kazibem, aşlama ocağı, Kazibem aşlama ocağı, pek atardın Morya'da Kazibem. Bulamadın kocayı Kazibem, bulamadın kocayı. Pencereden bakarsın Kazibem, elma mı atarsın Kazibem, elma mı atarsın? Hasan Kahya'yı görünce Kazibem, önüne de bakarsın Kazibem, önüne de bakarsın. Koca dağda Hasan Kahya Kazibem, yanık kaval üttürür Kazibem, yanık kaval üttürür. Drama ortasında Kazibem, al yanaktan öptürür Kazibem, al yanaktan öptürür. Haydi gidelim canlarım Kazibem, bağlara, yaprağa Kazibem, bağlara yaprağa. Çok canlarım çekiyor Morya'da Kazibem, seninle kaçmaya Kazibem, seninle kaçmaya. Sürücüler altında Kazibem, sarımsak olur mu Kazibem, sarımsak olur mu? Üç altına Morya'da Kazibem, türkü yasak olur mu? Türkü yasak olur mu?
Kazibem Kazibem, hey, döner oynar Kazibem. Hey!
Yaşayan Türküler. Böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Sarı Hayatın sesleri.